Ayrım 19, sayfa 199. Çatal bıçakla yemekten çok daha zevkli bu, dedi Maura. Daha önce ellerine yengeç yemedin mi hiç? İster inan, ister inanma ama daha önce kabuğuyla yengeç yememiştim. Maura peçetesine uzanıp parmaklarını sildi. New England'lı değilim ben. Buraya 2 yıl önce taşındım. San Francisco'dan geliyorum. Buna çok şaşırdım doğrusu. Neden? Tipik bir Yankee gibi geliyorsun bana. Yani kendi kendine yeten, içine kapanık. Öyle olmaya çalışıyorum. Yani aslında öyle değilsin ama öyle olmaya mı çalışıyoruz? Hepimiz biraz rol yaparız. Ben de işteyken resmi maskemi kuşanıyorum. Doktor istesi olarak takındığım bir maske var. Peki arkadaşlarının yanında? Maura birasından bir yudum aldı ve sonra usulca şişeyi yerine bıraktı. Boston'da kendime hiç arkadaş edinemedim daha. Dışarıdan gelen birinin dost edinmesi birazcık zaman alır. Dışarıdan gelen biri, evet. Her gün kendimi böyle hissediyorum. Polislerin birbirlerine sırtlarını sıvazlayıp şakalaştıklarına tanık oluyorum. Bir polis olmadığı için asla davet edilmediği barbekülerden ve softball maçlarından söz ettiklerini duyuyorum. Adının başındaki adli tıp uzmanı yazısı bir nevi duvar görevi görüyordu sanki. Diğerleri dışarıda bırakıyordu onu. Ve adli tıp ofisindeki meslektaşların hepsi evliydi. Ve onlar da Maura ile ne yapacakları bilemiyorlardı. Çekici dul kadınlar rahatsız edici ve sakıncalıydı bir şekilde. Ya baştan çıkarıcı biri ya da bir tehdit olarak gördükleri için kimse onlara bulaşmak istemiyordu herhalde. Peki seni basına getiren neydi diye sordu Ballard. Sanırım hayatımda bir takım değişikliklere ihtiyacım vardı. Kariyer vesaire gibi şeyler mi? Hayır, ondan değil. San Francisco'daki tıp fakültesinden memnundum. Üniversite hastanesindeki patoloji uzmanı olarak çalışıyordum. Ayrıca tüm o genç ve akıllı asistan doktorlar ve öğrencilerle çalışma fırsatım oluyordu. Sorun iş hayatında olmadığına göre aşk hayatında olmalı. Maura başını öne eğip akşam yemeğinden geriye kalanlara baktı. Doğru tahmin. İşte tam bu noktada bana çenemi kapatmamı söyleyeceksin, değil mi? Boşandım. Hepsi bu. Bu konuda konuşmak ister misin? Maura omuz sikti. Ne diyebilirim ki? Victor muhteşemdi. Son derece karizmatikti ve Tanrım, şimdiden kıskanmaya başladım. Ama öyle biriyle çok uzun süre evli kalamıyorsunuz maalesef. Öyle yoğun bir duygu ki bir anda yanıp kül oluyor ve geriye yalnızca yorgunluğu kalıyor. Ve o Maura duraksadı. Ne diye üsteledi Ballard. Maura birasına uzandı. Bir an için duraksadıktan sonra bir yudum aldı ve şişeyi usulca masaya bıraktı. Bana karşı tam olarak dürüst değildi dedi. Hepsi bu. Ballard daha fazlasını öğrenmek isteyeceğini biliyordu ama bir şekilde ses tonundaki o katiyeti sezmiş olmalıydı. Buraya kadar, daha öteye gidemezsin. Ballard buzdolabına gidip 2 bira daha aldı. Kapaklarını açıp birini Maura'ya uzattı. Eski eşlerden konuşacaksak biraz daha biraya ihtiyacımız olacak dedi. Konuşmayalım o zaman, yani acıtıyorsa. Belki konuşmamak acıtıyordur. Kimse benim bu hikayemi dinlemek istemez. Ballard oturduğu yerden doğruldu ve masanın diğer ucundan gözlerini Maura'nın gözlerine dikti. Ben istiyorum. Daha önce hiçbir erkek bütün dikkatini böyle tamamen bana vermemişti diye geçirdi içinden. Gözlerini onun gözlerinden alamıyordu. Bir anda derin derin nefes almaya başladığını fark etmişti. Yağmurun kokusu, eritilmiş tereyağın özündeki yoğun havası, kokuyu hissedebildiğini fark etti. Onun yüzünde daha önce hiç görmediği ayrıntıları görüyordu şimdi. Saçlarındaki sarı dalgaları, çenesinden dudağına hemen altına inecek şekilde beyaz bir çizgi gibi görünen yara izleri, ön dişindeki ufak kırığı, bu adamla daha yeni tanışmıştım diye düşündüm Maura. Ama sanki ezelden beri beni tanıyormuş gibi bakıyor gözlerime. O sırada yatak odasında cep telefonunun çaldığını duydu ama cevap vermek istemiyordu. Telefon bir süre çaldıktan sonra sonunda sustu. Normalde telefonla cevap vermemek gibi bir adeti yoktu ama o gece her şey farklıydı. Kendini farklı hissediyordu. Pervasız hissediyordu. Telefonlara çıkmayan, elleriyle yemek yiyen bir kadın gibi. Neredeyse hiç tanımadığı bir adamla yatabilecek bir kadın gibi. Telefon yeniden çalmaya başladı. Bu kez telefonun aciliyetle çalan zili dikkatini çekmeyi başarmıştı. Daha fazla duymamazlıktan gelemedi. İsteksizce ayağa kalktı sonunda. Sanırım buna cevap vermeliyim diye dedi. Yatak odasına gittiğinde telefon çoktan susmuştu bile. Telesekreterini aradı hemen. Arayan Rizzoli'ydi. İki tane mesaj bırakmıştı. Doktor, seninle konuşmam gerek. Beni ara. İkinci mesajda sesi daha sabırsız geliyordu. Yine benim. Neden cevap vermiyorsun? Maura yatağının kenarına oturdu. Gözlerini dikmiş yatak ordusuna bakarken yatağın iki kişinin yatacak kadar büyük olduğunu düşünmeden edememişti. Sonunda başını sallayarak o düşünceyi başından savuşturmaya çalıştı. Derin bir nefes aldı ve Rizzoli'nin numarasını çevirdi. Neredesin diye atıldı Rizzoli. Telefonunu açar açmaz. Hala Fox Harbor'dayım. Özür dilerim. Telefonunu hemen açamadım. Orada Ballard'la karşılaştın mı? Evet. Az önce akşam yemeğinden kalktık. Burada olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü dün beni arayıp senin nerede olduğunu sordu. O da oraya gitmeye niyetliydi. Burada, yan odada şimdi. Onu telefona çağırmamı ister misin? Hayır, ben seninle konuşacaktım. Rizzoli bir an için duraksadı. Bugün Teres Van Gays'i görmeye gittim. Rizzoli konuyu öyle çabuk değiştirmişti ki Mauro kırbaç yemiş gibi şaşkına döndü bir anda. Ne? Diye sordu afallamış bir biçimle. Van Gays bana bahsettiği şu avukat. Senin şey davasında. Kim olduğunu biliyorum. Sana ne anlattı? Evlat edinme davası ile ilgili enteresan bir ayrıntıdan bahsetti. Sana bu konuda bilgi vermeyi kabul etti mi yani? Evet. Zoru görünce insanlar nasıl da çözülebiliyor bir bilsen. Kardeşin aydan önce onu görmeye gittiğini söyledi. O da senin gibi biyolojik annesini bulmaya çalışıyormuş. Van Gays ona da sana söylediği şeyleri söylemiş. Kayıtların mühürlü olduğunu, annenin kimliğinin gizli tutulmasını istediğini vesaire vesaire. Böylece o da bir arkadaşından yardım istemeye karar vermiş. Van Gays'i konuşturup annenin ismini söyletmeye ikna edecek birini. Peki ne olmuş? Van Gays söylemiş mi? Evet, söylemiş. Mara telefonu kulağına öyle bir yapıştırmıştı ki Aziz'in üzerinde kendi nabzını duyabiliyordu. Annemin kim olduğunu biliyor musun yani diye sordu sonunda usulca. Evet ama bilmen gereken başka bir şey daha var. Bana adını söyleyeceğin. Rizzoli bir an için duraksamıştı. Lang. Adı Amalta Lang. Amalta annenin adı. Amalta diye geçirdi içinden. Teşekkür ederim dedim Mara. Sesi minnettarlıkla doluydu. Tanrım, sonunda bunu öğrendiğime inanamıyorum. Bekle, henüz bitirmedim. Rizzoli'nin sesi temkinli ve uyarır gibiydi. Kötü bir haber olmalıydı bu. Mora hiç de hoşuna gitmeyecek bir şey. Neler oluyor? Anna'nın Van Gays'le konuşan arkadaşı var ya, evet, o Rick Ballard'mış. Mora bir anda dona kalmıştı. Mutfaktan tabak çanak seslerini duyuyordu. Su da açılmıştı şimdi. Bu bütün gün onunla birlikteydim. Ve bir anda bu adamın nasıl bir adam olduğunu bilmediğimi fark ediyorum. Doktor, o zaman neden bundan bahsetmedi ki? Bilemiyorum. Neden? Bunu ona sormalısın. Sana her şeyi anlatmasını söyle. Mauro mutfağa döndüğünde Ballard masayı temizleyip yengeç kabuklarını çöpe atmıştı bile. Mauro kapının önünden onu izlediği sırada lavaboda ellerini yıkıyordu. Arkası dönük olduğu için Mauro'nun geldiğini görmemişti. Amalta Lang hakkında ne biliyorsun diye sordu Mauro. Ballard bir anda kas katı kesilmişti. Arkasını dönememişti hemen. Uzunca bir süre orada öylece kaldı. Sonra havlulardan birini alıp yavaş yavaş ellerini kuruladı. Zaman kazanmaya çalışıyor diye düşündü Maura. O anda söyleyeceği hiçbir şey, öne sürebileceği hiçbir bahane Maura'nın ona yeniden güvenmesini sağlayamazdı artık. Sonunda yüzünü dönüp Maura'ya baktı. Bunu öğrenmemeni umuyordum. Aman talak, tanımak isteyeceğin bir kadın değil Maura. O benim annem mi? Lanet olsun, bu kadarını söyle bari. Ballard isteksizce basını sağlamıştı. Evet, annen. İşte sonunda söylemişti. O da doğrulamıştı işte. Maura, Ballard'ın ondan bu kadar önemli bir bilgiyi sakladığını, gerçeğini sindirmeye çalışırken uzunca bir süre daha geçti. Ballard, bütün bir süreç boyunca endişe dolu gözlerle Maura'yı izlemişti. Neden sana söyleyemedim diye sordu kendi kendine Ballard. Seni düşünüyordum Maura. Senin iyiliğin için. Gerçeği bilmek benim iyiliğim mi oluyor yani? Bu durumda hayır, olmuyor. Bu da ne demek oluyor? Kardeşinde bir hata yaptım. Çok büyük bir hata. Anneni bulmayı öyle çok istiyordu ki bu şekilde ona iyilik edebileceğimi sanmıştım. Sonunda işlerin o şekilde sonuçlanacağını asla bilemezdim. Ballard ona doğru bir adım attı. Seni korumaya çalışıyordum Mara. Bunun Atina'yı ne hale getirdiğini görmüştüm. Aynı şeyin senin de başına gelmesini istemiyordum. Ben Anna değilim. Ama tıpkı ona benziyorsun. Ona öyle çok benziyorsun ki bu ödümü patlatıyor. Sadece görünüşün de değil üstelik. Düşünce tarzın da öyle. Mora alaylı bir kahkaha patlatmıştı. Şimdi zihnimi mi okumaya başladın? Hayır, zihnini değil, karakterini. Anna azimliydi. Bir şey öğrenmek istiyorsa cevabı alana dek peşini bırakmazdı. Ve sonuna dek uğraşır, didinir ve o cevabı senden alırdı. Bugün arazide seni çalışırken gördüm. O kemikleri çıkartmak için toprağı kazarken senin işin değildi o. Senin yetki alanında bir bile değildi. Orada olmak için hiçbir sebebin yoktu. Sadece meraktan kaldın burada. Sadece merak ettiğin için. Ve bir de inatçılık var tabii. O kemikleri bulup çıkartmak istedin ve bunu yaptın. Anna da böyleydi. Ballard iç geçirdi. Şimdi düşünüyorum da aradığı şeyi bulduğu için öyle üzgünüm ki. Annem kimdir Rick? Tanışmak isteyeceğim biri değil. Moro bu cevabın içinde yatan o en önemli ayrıntıyı fark etmesi biraz zaman almıştı. Şimdiki zamanla cevap verdi. Annen hala hayatta mı? Ballard isteksizce başını salladı yine. Ve onun nerede olduğunu biliyorsun. Ballard cevap verememişti. Lanet olsun Rick diye patladı Maura. Neden şunu açıkça söylemiyorsun? Ballard sanki savaşacak gücü kalmamış gibi masaya geçip oturdu. Çünkü duyacağın gerçekler sana acı verecek. Özellikle de kim olduğunu, ne iş yaptığı düşünülürse. Bunun işimle ne ilgisi var? Kanun adına çalışıyorsun. Katillerin adalete teslim edilmesine yardım ediyorsun. Kimseye adalet sağladığın falan yok. Ben sadece gerçekleri ortaya koyuyorum. Bazen siz polislerin duymak istemediği gerçekleri bile. Ama bizim yanımızda yer alıyorsun. Hayır, kurbanın yanında yer alıyorum. Pekala, kurbanın yanında yer alıyorsun. Bu yüzden sana söyleyeceğim şey hiç hoşuna gitmeyecek. Şu ana dek bir şey söylemediğimi belirtmek isterim. Ballard iç geçirdi. Tamam. Önce nereden yaşadığından başlayalım o zaman. Devam et. Amalta Lang seni evlatlık veren kadın Framing'de yaşıyor. Massachusetts ıslah evinde hapis yatıyor. Mauro'nun dizlerinin bağı çözülmüştü. Bir anda Ballard'ın karşısındaki sandalyeye çöktü kaldı. O sırada masa örtüsünün üzerine damlayan bir parça tereyağına değdi kolu. Daha bir saat önce dünya bir anda alt üst olmadan önce yedikleri o muhteşem yemeğin kanıtıydı bu. Annem hapishanede mi? Evet. Maura Ballard'ın gözlerinin içine bakıyordu. Ama bir türlü o soruyu soramıyordu. Alacağı cevaptan korkuyordu çünkü. Ama bir kere bu yolda ilk adımını atmıştı ve bu yol onun nereye götüreceğini bilemediği halde artık geri dönemezdi. Ne yapmış diye sordu Maura. Neden hapiste? Müebbet hapis cezasına çarptırılmış dedi Ballard. Çifte cinayetten. Öğrenmeni istemediğim şey buydu işte dedi Ballard. Annesinin işlediği suçu öğrenmenin Anna'nın ne hale getirdiğini gördüm. Damarlarında dolaşan kanın kime ait olduğunu bilmenin ona ne yaptığını gördüm. Kim soyunda böyle bir lekeyi taşımak isterdi ki? Kim ailesine bir katil olmasını kabullenebilir? Doğal olarak buna inanmak istemedi. Bir yanlışlık olduğunu düşündü. Annesinin masum olabileceğine inandı. Ve onu gördükten sonra... Bir dakika. Anna annemizi gördü mü? Evet. Birlikte M-I-E-T-R Farmingham'daki hapishaneye gittik. Kadınlar hapishanesine. Bu da büyük bir hataydı çünkü o ziyaretten sonra kafası daha da karıştı. Gerçekleri kabullenemedi. Annesinin nasıl bir cana... Ballard son anda kendini durdurmuştu. Bir canavar. Annem bir canavar demedi. İçinden geçirdi. Yağmur yavaşlamıştı ve damlalar usul usul vuruyordu şimdi. Fırtına dinmişti ama Maura denizin üzerinde uzaklaşan gök gürültülerini duyabiliyordu hala. Ama mutfak derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ballard'la mutfak masasında yüz yüze oturuyorlardı. Rick sessizce sanki her an kırılıp parçalarına ayrılacakmış gibi endişeli gözlerle onu izliyordu. Beni tanımıyor diye düşündü Maura. Ben kendimi kaybedip dağıtmam. Ve lanet olası bir bakıcıya ihtiyacım yok. Bana her şeyi anlat. Her şeyi. Amalta Lang, çifte cinayetten tutuklandığını söyledin. Bu ne zaman olmuş? Yaklaşık 5 yıl kadar önce. Kurbanlar kimlermiş? Bunu söylemek çok zor. Duyacaklarını kaldırmak da hiç kolay değil. Az önce annemin bir katil olduğunu söyledin. Bence gayet iyi kaldırdım şu ana dek. Anna'dan daha iyi olduğu kesin dedi Ballard. Pekala, bana kurbanlarından bahset o zaman. Ve sakın hiçbir şeyi atlayayım deme. Hayatta kaldıramadığım tek bir şey varsa o da budur Rick. Gerçeklerin benden saklanması. Çok fazla sırrı olan bir adamla evliydim ve bu da evliliğimizin sonu oldu. Buna bir kez daha katlanamam. Birinin bana yalan söylemesini kaldıramam. Peki, Ballard ona doğru eğilip gözlerinin içine baktı. Madem ayrıntıları bilmek istiyorsun, o zaman acımasızca dürüst olacağım. Çünkü gerçekler son derece acımasız. Kurbanlar, Teresa ve Nicky Wells adında. Biri 35, diğeri de 28 yaşında. Fitzburg, Massachusetts'li iki kardeşmiş. Yolda lastikleri patlamış. Kasım ayının sonlarıymış ve beklenmedik bir kar fırtınasına yakalanmışlar. Bu yüzden yol kenarında mahsur kalmış ve ne yapacaklarını düşünürken yanlarına bir araba yanaştığı zaman kendilerini çok şanslı hissetmişler. 2 gün sonra arabalarından 30 mil ötede yanmış bir kulübede cesetleri bulunmuş. Bir hafta sonra Virginia polisi trafik kurallarını ihlal ettiği için Amal Tank'ı durdurmuş. Arabanın plakasının çalıntı olduğunu fark etmişler. Ayrıca arka tamponda kan izleri varmış. Polis bunun üzerine arabayı aramış. Bagajda kurbanların cüzdanları ve üzerlerinde Amalta'nın parmak izlerini bulunan bir lastik levyesi bulmuşlar. Yapılan testlere göre levyenin üzerindeki kan Nicky ve Teresa'ya aitmiş. Son kanıtla Massachusetts'teki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasında bulunmuş. Kayıtlarda Amalta'nın plastik bir bidonla benzin aldığı görülüyor. Kurbanların cesetlerini yakmak için kullandığı benzini alırken yani. Ballard Moore'un gözlerinin içine baktı yeniden. İşte acımasızca söyledim. İstediğin bu muydu? Ölüm sebebi neymiş diye sordu Moore'a. Sesi tuhaf bir biçimde insanın kanı donduracak derecede sakindi. Cesetlerin yakıldığını söyledin. Peki kadınlar nasıl öldürülmüş? Ballard bir süre Moore'un sakinliğine inanamayarak öylece yüzüne baktı. Yanan cesetlerden geriye kalanların röntgen çekimlerine göre iki kadın kafatasında ciddi hasarlar almış. Muhtemelen lastik levyesiyle yaralanmışlar. Genç olanı Nicky yüzünü öyle bir darbe almış ki yüzündeki kemiklerin yerinde kocaman bir çukur oluşmuş. İşte böyle canice bir cinayet. Maura Ballard'ın anlattığı senaryoyu gözden geçirdi. Karlı bir günde yol kenarında kalmış çaresiz iki kardeşi hayal etti. Kadının biri durup da onlara yardım etmek isteyince bu iyi niyetli Samaryeli yardımsevere hemen güvenmiş olmalıydılar. Özellikle de onlardan yaşlı olduğu düşünülürse. Beyaz saçlı, yaşlı bir kadın diğer kadınlara yardım ediyor. Maura Ballard'a döndü. Anna'nın onun suçlu olduğuna inanamadığını söyledin. Mahkemede sunulan kanıtları şimdi söyledim sana. Lastik levyesi, benzin istasyonundan alınan görüntüler, çalıntı cüzdanlar, hangi jüri olsa onu suçlu bulurdu. Bu 5 yıl önce olmuş. Amalta kaç yaşındaydı şimdi o zaman? Hatırlayamıyorum. 61 yaş işte. Ve kendisinden çok daha genç olan iki kadını zapt edip öldürmeyi başarmış ha. Tanrım, sen de Anna gibi yapıyorsun. Gerçekler apaçık ortada ve sen buna şüpheyle bakıyorsun. O apaçık ortada dediğin gerçekler her zaman doğru olmayabiliyor. Eli kolu tutan her insan direnip kaçmaya çalışabilirdi. Teresa ve Nicky neden çabalamamış? Şaşkına dönmüş olmalılar. İkisi de mi? Neden bari diğeri kaçmaya çalışmamış? Çünkü bir tanesinin farklı bir durum varmış. Eli ayağı tutsa da kolay kolay kaçabilecek gibi değilmiş. Ne demek istiyorsun? Genç olanı. Nicky 9 aylık hamileymiş.